Venedik, 8 Eylül 1922. Cuma. Efendiciğim, dün yazmak istiyordum size. Ama 24 saat daha beklersem, Türk birliklerinin İzmir'e giriş tarihini de mektubuma koyabileceğimi düşündüm. Gazeteleri okuyorsunuzdur tabii ki ve şahane olayı da öğrenmişsinizdir. Allah'a şükür, bu kadar çaba ve fedakarlık boşa gitmemiş. Bütün alçakça yorumlara rağmen bugünleri de gördüm büyük bir keyif ve neşe içinde. Benim için gene de tam bir mutluluk bu. İşte bir kez daha sizinle ilgili şeylere bağlı olduğumu gösterme fırsatı. Acele yazın bana. Olayların sizi ne kadar mutlu ettiğini sizden öğreneyim. Her sabah çılgınca bir sabırsızlıkla gazeteleri bekliyorum. Evin tamamı benim duyduğum heyecanla alt üst olmuş durumda. Kahvaltı tepsisini getirdikten sonra yatağımın başında duran Mitzi bile büyük bir heyecanla son haberleri bekliyor. Sanırsınız ki bu haberler Türkiye ile ilgili değil, Avusturya ile ilgili. Baş ağrılarınız ne durumda? Hadi, hadi, şimdi hasta olma zamanı değil, mutlu olun. Gökyüzünüzde en küçük bir bulut parçası olmasın. Sizi kucaklıyorum ve seviyorum. Venedik, Perşembe, 14 Eylül 1922. Gözümün nuru efendiciğim. Mektubunuzu biraz önce aldım. Sizin sevinciniz dolayısıyla benim de nasıl sevindiğimi düşünün bir. Zaferler birbirini izliyor ve her gün biraz daha ilerliyoruz. Ne kadar mutluyum. Ah Trakya ve Edirne ve İstanbul'da alınabilseydi bir. Türk ulusu harcadığı dev çabalar göz önünde bulundurulursa daha fazlasını hak ediyor. Ah, bu zafere bazı parıltılar ekleyebilmek için biz de bir şeyler yapamaz mıyız? Zavallı askerlerimiz. Nasıl yiğitçe savaştılar. Önceki mektubumu okurken sevinç gözyaşları döktüğünüzü söylüyorsunuz. Onların şerefine, onurlarına, şan ve şöhretlerine içiyorum ben bu sevinç gözyaşlarını. Viyana'daki tanıdığım ve tanımadığım bütün Türkleri benim tarafımdan tebrik edin. Sağlığınızla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Nasılsınız? Allah aşkına iyi olun. Ülkenizin size ihtiyacı var. Ve Abdülhak Hamit'in kaybının yerini hiçbir şey dolduramaz. İlgileneceğiniz, çözeceğiniz, iyiliğe ve doğruluğa taşıyacağınız yeni konular olacak. Reddetmeyin. Dehanın bedeli, yurttaşlık görevi bu. Ellerinizden öpüyor ve küçük bir yansıması olarak kalmak istediğim ruhunuza sığınıyorum. Venedik, 20 Eylül 1922. Efendiciğim, olayların gidişatından ne kadar memnun olduğumu bir kez daha söylemek istiyorum size. Neşe ve sevinç içinde yüzüyorum. Ve öyle bir Türk ruhu içinde olduğumu hissediyorum ki kendim de şaşıyorum buna. Beni getirdiğiniz bu ülkeye nasıl bu derece adapte olabildim? Vatan insanın mutlu olduğu yerdir derler. Türkiye'deki kadar mutlu olduğum başka bir yer var mı? Sanmıyorum. Daha mutlu ve daha mutsuz olduğum bir yer daha olmadı. Ama kabul etmek gerekir ki aradan belli bir zaman geçince duygularımızı etkileyen birçok şey çıkıyor ortaya. Bunlar eski fikirlerimizi değiştiriyor, yeni fikirler getiriyorlar kafalarımıza. Gelişme diyorlar buna. Oysa devrim demek gerekir. Birlikte geçen yıllarımız bu anlamda etkilemiştir beni. Benim olmayan görme ve düşünce biçimlerinin bana özgü şeyler olmasının tek nedeni sizin görme ve düşünme biçimleriniz olmasıdır. Gerçekten benim benimsemiş olduğum vatan Türkiye midir yoksa siz misiniz? Her neyse, sizi sevdiğim gibi sevmek, sizden gelen ve sizden doğan her şeyi sevmek demektir. Ben sizin Turanlı kanınızdaki bilinen ve bilinmeyen her şeyi kesinlikle kabul ediyorum. Burada her şey yolunda, sağlığım iyi ama birkaç günden beri bir sabırsızlık duygusu kapladı içimi. Hareket etmek, başka bir yerde olmak istemiyorum. Şimdi sözünü ettiğim kabullenme duygusunun etkisi olmasın bu. Anadolu ovaları nostaljisi sarmış olmasın beni bu kadar çabuk. Allah'a emanet ettim sizi.
1922 kışı Viyana. Artık Hamid'in kendini kilitlediği bu sürgünü beklemesi için hiçbir sebep yoktu. Lakin onu buraya savuran belirsizlik hala devam ediyordu. Ayan meclisi de dağıtılmış, kendisi emekliye sevk edilmişti. Devrilen kadrolara mensup olmadığı gibi devirenlere de mensup değildi. Bir zamanlar Osmanlı elçisi sıfatıyla itibar gördüğü Avrupa başkentlerinde kartvizitinin de şahsiyetinin de bir hükmü yoktu artık. Hep özendiği kıyafetleri de şiirleri gibi parıltısını kaybetmiş, eskimiş, gözden düşmüştü. Ne dönecek kudreti ve parası vardı, ne onu hatırlayan, çağıran kimsesi. Bir zamanlar etrafını hürmetle kuşatan çevresi sular gibi çekilmiş, onu kuraklıkta bir başınalığa terk etmişti. Viyana'dan Süleyman Nazif'e yazdığı mektupta şöyle diyordu. Ben sıra servilerdeki yuvamda ne kadar bahtiyardım Nazif. Oradaki devlet kuşu uçtu gitti ve bana yadigar olarak birkaç kanat parçası bıraktı. Tufan yemiş bir harabe halindeydi. Viyana'da işsiz, sıfatsız, parasızdı. Kendini kimsesiz, unutulmuş, işe yaramaz hissediyor, kederini eski dostu içkiyle paylaşıyordu. Alkollü gıdasına dönmüştü. Viski sodayla kahvaltı ediyor, gün boyu fasılasız içiyordu. Lucien'in şu lanetli birkaç damla zehir için hayatınızı mahvetmeye devam edecek misiniz sorularını da tınmıyordu. Bir devrin son durağındaydı. Temsil ettiği imparatorlukla birlikte çöküyordu.
Bana ahlak dersi verecek ve alkolün zararlarını sayıp dökeceğine kendin gel. Bilmediğim bir şey var. İçmekle zehirden şifa umuyorum. Hayatı hayat suyunda, varlığını yokluğunda arıyorum.
Görünüşler gayet parlaktı. Soy ve aile. Sosyal mevki, servet. Ne yazık ki sadece görünüşten ibaretti bunlar. Bu muhteşem cephenin gerisinde her şey harap, aşınmış, kırık dökük ve dağılmış bir haldeydi. Zira onun mensup olduğu insan topluluğunun yolu, bir devrin sonuna az sonra bir avuç külden başka bir şey bırakmayacak bir çöküş devrinin nihayetine varmıştı. Bu kadar aykırılık içinde hükümetler, edebi çevreler, toplum daima Abdülhak Hamit'e saygı besledi. Bu ayrıcalıklı hal onu garip bir sona sürükledi. Kendisi göklere çıkarılırken eseri yasaklandı. İlişkileri şüphe uyandırdı, piyesleri durduruldu. Ona şatafatlı mevkiler verildi. Sonra kısa talihinin zaferlerinden, daha faydalanamadan hepsi geri alındı. Zengin doğmuştu fakat ansızın mali bir bozguna uğradı. Resmi vazifeleri yüksekti ama devlet iflasa doğru gidiyordu. İşte karşılaştığı sosyal ve ailevi bin çeşit güçlük. Muvaffakiyet avını kemiriyor, parasızlık namzedini takip ediyor. Bu altın suyuna batırılmış bir sıkıntı ve yoksulluktur. Hayatını layık olmadığı halde yakasına sarılan o iki belaya, zafere ve sıkıntılara göre düzenlemesi lazım gelecekti. Eğer bu geçim şartları onu yere vurmadıysa, sadece ruh sağlığından değil, canlılığının yaralanması imkansız sağlamlıkta oluşundandı.
1922 kışı Viyana. Devlet gemisinin karanlık sulara gömülmek üzere olduğu 1922 sonunda altın suyuna batırılmış sıkıntılar içindeki şair bir şiir yazdı. Şiir değil, bir imdat çığlığı, bir feryattı bu. Zihinlerden silinmiş, kaderine terk edilmiş bir şairin işaret fişeği. İbret-i alem için yazılmış ve cümle alem huzurunda ilan edilmiş bir fukara ilmu haberi. Şair-i Azam başlıklı bu şiiri Tanin gazetesine gönderdi. Tanin, 25 Aralık 1922'de şiiri Gurbetten Bir Ses başlığıyla yayınladı. Üstünde şu takdim satırları vardı. 25 Aralık 1922. Uzun müddetten beri Viyana'da mahrum bir inziva hayatı geçiren Şair-i Azam Abdülhak Hamit Bey'in, bu defa İstanbul'a gelen bir dost eliyle lütfen göndermiş olduğu aşağıdaki şiirini hem iftihar, hem de aynı zamanda büyük bir üzüntü ve utançla yayımlıyoruz. Düşünüyoruz ki Viyana sokaklarında dolaşan bu hayalet, Makber yazarının ta kendisidir. Edebi veli nimetine karşı pek kadir şinas olmayan yeni nesil için bu ne ayıp şey.
Bir kirli paçavrayla gezer, mendilidir o. Lastikleri bir başkasınındır ki yürürken durmaz ayağından kaçar ekser. Serpuşu nefestir, ne külahtır, ne sarıktır. Kalpak da değildir. Bir şapka mı, haşa? O onun kendine mahsus bir başka şekildir. Keşkül gibi bir şey. Milliyetini farik olan yok, soruyorlar. Kimdir bu alamet? Bu musibet ne kılıktır? Ürkütmeyelim. Sus. Zünlü fakrına bir zam, ancak biri vardır, ona der Şair-i Azam.
Aralık 1922, İstanbul, Ankara. Bu hazin şiir, şairin eski eserlerinin tersine, alelade bir dil ve alabildiğine sade bir Türkçe ile kaleme alınmıştı. Yalılarda doğmuş, konaklarda büyümüş, hem şarkı hem garbı gezip her dili, o dilin başkentinde öğrenmiş, sefirlikte itibar, şairlikte hürmet görmüş, hep en güzel ve genç kadınlarla birlikte olmuş, istediği önüne gelmiş, istemediği gözünün önünden süpürülmüş, azameti ve şıklığıyla meşhur şair, senelerce mısra üstüne mısra ekleyerek yonttuğu devasa heykeli yerle bir etme pahasına, hali hazırda içine düştüğü sefaleti olanca çıplaklığıyla tasvir ediyor, nicedir başının üstünde yaldızlı bir şeref tacı gibi taşıdığı Şair-i Azam lakabını alaya alıyordu. Şair-i Azam, ertesi gün her tarafta akisler bırakan birkaç mısra başlığıyla Hakimiyet-i Milliye'de de yayınlandı. Aka Gündüz de unutulan dahiyi savunan bir makale yazmıştı. Aynı gün Ankara'da çıkan Yeni Gün'deki Her Gün Bir Düşünce sütununda İsmail Habib, Hamid'e sahip çıkan bir yazı kalemi aldı. Ardından İstanbul'daki diğer dergilerle gazetelerde şiiri kullandı. Hamid bir anda tartışma konusu oluvermişti. Çıkan yazılar Büyük Millet Meclisi'nde elektrik akımı gibi bir heyecan yarattı. Mebus Rasim Efendi bu manzumeyi feci diye tarif etti. Bir kısım mebus, eşberi yazan şair sıkıntıda olmamalı diye ona sahip çıktı. Kahramanlığı, vatan savunmasını, yurt sevgisini bir nesil eşberden öğrenmemiş miydi? Saldırsa vuhuş ile beraber, vermez ona bir karış yer, eşber. Hazır duruyor hücuma merdan, gelsin gelecekse, işte meydan. Dizeleri bir devrin mazlumlarına amenti olmamış mıydı? Muhalifleri ise Şair-i Azam şiirini, Şair-i Azam'ı tenkide bahane ettiler. O da kara günlerde milletini bırakıp gitmeyeydi dediler. Öyle ya, cehennem ateşlerinin yandığı devirde, Hamid Avrupa'ya kanat açarken, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp Malta'da, Yahya Kemal Mehmet Emin İstanbul'da, Mehmet Akif Ankara'da ateşin içinde kalmamışlar mıydı? Yurdun acısına merhem, kederine ortak olmamışlar mıydı? Bu kutsal ayaklanmadan ilham alıp ona mısralarıyla hatta bil fiil omuz vermemişler miydi? Hamid, şahsi itibarının ve genç aşığının peşinden koşacağına kalıp kalemiyle kavgaya katılsa daha iyi olmaz mıydı? Ezeli hasımları, şimdi İzmir kurtulduktan sonra yeni kadrolara kendini acındırıyor diye sivrilttiler kalemlerini. Adeta acılı günde sıkılmak üzere biriktirilmiş bir kin çıbanı patlamış, Hamid'e yönelmişti. Şair-i Azam, övgü yazılarına şükran mektupları gönderirken, eleştiriler karşısında, memleketimizi ecnebi işgali altında görmemek için mümkün olduğu kadar uzak bulunmak istedim diyerek savundu kendini. Lakin asıl cevabını işi şakaya vurarak yine şiirle verdi. 8 Ocak 1923 tarihli Akbaba mecbuasında Şair-i Azam'ın ikinci feryadı notuyla bir şiir yayınlandı. Şiirin ismi yine Mahyut Herif'ti.
Tenhada onun yolları vardır. Hep kar ve karanlık o, fakat şatırı mes'ud. Hariçte soğuktur titrerken ağaçlar. Kar topları atmaktayken tokları açlar, zenginlere yahut lanet yağdırıyorken, dihkan ineğinden kanlar sağıyorken, dur olmaya gelmez idi Leyli meleğinden. Manası şudur bence bu halin, bir fikri muhalin, bir zihne vürudu. Zira o kızın yoktu vücudu, yoktu ki yoksulluğun olmuştu nasibi. Aşkıyla onun mülhem-i meshur, hemrahı ise müflis-i meşhur. Hamid ki sorarlarsa eğer şimdi nasife, unvanı garibi, dahi-i muazzam. Ciddiyeti keyfiyete munzam. Kafi bu latife.
Aralık 1922 Viyana. Hamid işte o günlerde Mustafa Kemal Paşa'ya bir mektup yazdı. Tanıştıkları günü hatırlattı. Müşerref olduğumuz zaman milletin istikbal ümidi olduğunuza dair itimadım sağlam çıktı dedi. Devlet ve millete 50 seneden ziyade hizmet ettikten sonra Viyana'da Fülsü Ahmer'e muhtaç bir halde ve perişan kaldığından söz ederek Millet Meclisi'nin kendisine sahip çıkmasını rica etti. Beklediği destek Ankara'daki meclisten değil, İstanbul'daki saraydan geldi. Dostu Abdülhak Hamit'in şiirle haykırdığı isyanına üzülen Halife Abdülmecit Efendi, bir telgraf çekip kendisine hilafet başkatipliğini kabul edip etmeyeceğini sordu. "Bit tabii kabul ederim," diye haber yolladı Hamit. Fakat beklediği tayin bir türlü gelmedi. Sabrı tükenmişti. Artık tayin bekleyecek, vaatlerle oyalanacak halde değildi. Ne yapıp edip Darülhalife'ye gidecek, kader yolunu orada çizecekti. Fakat Lucien hemen her gün mektup yazıp, "Tek başınıza parasız, çaresiz durumda böyle bir maceraya atılmanıza izin veremem. Sizi vazgeçirmek için elimden geleni yaptım. Ama madem ki hala gitmek istiyorsunuz, İstanbul'a birlikte gideceğiz," diyordu. O da istenmediği konağın zoraki gelini olmaktan yorulmuştu. Hamid'in peşine takılıp İstanbul'a dönecekti. Üstelik peşinden evliliği sebebiyle babasının mirasından mahrum kalan düşkün Kont Soranzo'yu da sürükleyecekti. Hamit bavulunu topladı, borç para bulup Venedik'e geçti. Bir kez daha buluştular. Lakin bu ilk buluşmadan hayli farklıydı. İlk gidişinde Lucien'in açtığı yeni bir hayatın kapısından girmişti Venedik'e. Şimdi o kapıyı örtmeye gidiyordu. Artık Lucien'siz bir hayat düşünemiyordu. Lucien de sizin içinde bulunmadığınız bir hayatı sürdüremeyeceğim muhakkak diye yazmıyor muydu? Sevdiği kadın evliyken nasıl olacaktı bu? Hamit zihninde şeytani bir plan kurdu. Eski eşinin yeni eşini İstanbul'a tayin ettirecekti. Böylece onları da yanına almış, sevdiği kadından uzak kalmamış olacaktı. 1922'nin 25 Aralık günü Lozan müzakerelerinde olan Hariciye Vekili İsmet Paşa'ya bir mektup yazdı ve bu tayin için yardım istedi.
Huzuru Ali-i Nezaret fenahilerine arz-ı mahsusu acizaneleridir. Şimdi ölmüş olan kölelerinin oğlunu Viyana'ya getirtmiş olduğum ailesinin sefarethanede geçici olarak kalma sürelerinin uzatılması hakkındaki ricamı lütfen kabul buyurmuş olduklarından dolayı Efendimiz'e dualar etmekte olduğumuzun bildirilmesini Cevat Bey kullarından rica etmiş idim. Şimdi de kulunuz olarak kendi teşekkürlerimi tekrarla beraber aşağıdaki hususların bildirilmesine cesaret ediyorum. Venedik'te oturan İtalya soylularından mitralyöz bölüğü komutanı Kont Michel Soranzo, Türk dostu bir kimsedir. Arif Beyefendi ile haberleşip bağlı olduğu hükümet tarafından bir memuriyetle Dersaadet'e gönderilmesini sağlaması ve yakın zamanda eşiyle birlikte oraya gitmeleri kararlaştırılmıştır. Sözü geçen kimsenin eşi Kontes Lucien Soranzo, vaktiyle kendisiyle görüşülme şerefi verilmiş olan eski işim kulunuz olup, millet ve memleketimiz hakkındaki olağanüstü sevgi ve bağlılığını eskisi gibi muhafaza etmiştir. Sözü geçen Celalettin Arif Beyefendi'nin iyiliksever tavsiyelerinden her ikisinin de yararlanacakları şüphesiz ise de, yüce kişiliklerinin hariciye nezaretine şeref vermiş olmalarından dolayı bugün Lozan'da bulunan İtalyalı siyasal temsilci sohbet ederken uygun bir fırsat gelip de gönül okşayıcı birkaç sözle adını anmayı lütfederlerse, İstanbul toplumsal çevrelerindeki konumları bir kat daha yükselecektir. Ve memleketimizdeki İtalyan çevrelerinde böyle Türk dostu kimseler bulunması faydadan uzak değildir. Bu düşüncelerinden dolayı başınızı ağrıtmaya cesaret ettiğimden uygun görülecek şekilde gereğinin yapılması konusunda ferman efendimizindir. Abdülhak Hamid.